Şimdi o zaman şeye girelim. Yunan tini denen şeye ve onu anlamaya çalışalım. Yani Yunan tini ve daha öncekiler arasındaki ayrım. Yunan tinine Mısır ve Pers tininden geçiyorduk. Çünkü Yunanlar şimdi şöyle bir şey söylüyor. Gel burada Yunanlarla ilişkili olarak şeyi görür bakarsanız, Hindistan'a bakarsanız Hindistan karışmış bir toplum değil. Çin karışmış bir toplum değil. Aslında bunlarda da şey var, heterojenlik öğesi var ya da karışım öğesi var. Çünkü Çin'e yukarıdan Moğollar geliyorlar. Hatta Moğollar asimile oluyorlar. Yani giriyorlar ve asimile oluyorlar. Çin'in egemeni de oluyor, devleti yöneten bir yönetme konumuna da geliyorlar. Ama asimile olarak, yani Çinileşerek onu yapıyorlar. Yoksa şey olarak değil. Çinleşiyorlar. Evet. Ve çünkü Çin devletini yönetmek için Çinleşmek gerekir. Yani şimdi burada da öyle. Türbanların devleti ele geçirmeleri demek, türbanların kentileşmeleri demek. Çünkü türbanlı olarak devleti yönetemezler. Devleti yönetmek için kentileşmek zorundalar. Yani türbanı çıkarmak zorundalar. Ve o yüzden böyle devleti yönetemeyecek olanlardan devlette efendim he? Duyamıyorum. Bu tarafa niye bu tarafa gidiyor? Çok güzel. Evet, yani kilometre gibi. Doğru. Türban kentli olabilir mi? Yani kentlilik nedir? Ona bakacağız. Kentlilik yasa egemenliğini kabul etmek demek. Kentli olmak, kentte yaşamak demek değil. Yani kentli olmak, yurttaş olmak demek ve devleti yasa egemenliğini kabul etmek demek. Türbanlılar en azından şey olarak, açık olarak onu reddediyorlar. Ona meydan okuyorlar. Yani ben türbanımı çıkarmam diyor. Şeyde bile, hastanede ya da şurada burada falan. Bu insanlar kentli değil, köylü. He? Yüzerken ya da her şeyde. Yani kentlilik belli bir entelektüel olgunluğu gelişmeyi gerektiriyorsa türbanlarda o da yok. Yani bunlar şey olarak kültürel, entelektüel olarak da gelişmemiş insanlar. Mümkün değil. Yani entelektüel olarak gelişmiş denmek için bir insanın bez parçasıyla ilişkisini yoluna koyması gerekir. Onun egemenliği altına, onun tılsımı altına girmemesi gerekir. Bu şey. Tepki, simgesel bir şey. Evet. Şimdi kentlilik buraya nereden geldik?
Karışım.
Karışıklık. Tamam. Güzel. Bu şey için Yunanların bir avantajı diyor Hegel bu karışıma. Yani Yunanlar birçok kabilenin, ırkın karışımından oluşuyorlar. Ve bu Romalılar durumunda da olan şey. Aslında bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti durumunda da olan bu. Ve karışım neden şey? Çünkü birçok kültürel faktörün bir araya gelmesi. Tabii arada şey geçiyor. İlişkiler, değişimler, adaptasyonlar bunlar oluyor ama öte tarafta homojen bir yapı, toplumsal yapı şey yani o türlülüğü kapsamıyor. Ve gelişmek için şey gerekir. Türlülük çok daha avantajlı. Ayrımlar. Karşıtlık, çelişki. Yani karşıtlık olmadıkça gelişme olmaz. Dolayısıyla bir toplumda karşıtlık varsa ondan mutlu olmak gerekir. Orada gelişim oluyor demektir. Yani bir türban ya da kentli kentsiz, kentli köylü karşıtlığı çıkıyorsa bir toplumda orada köylülük asimile oluyor ya da elimine oluyor demek. Eğer o karşıtlık yoksa o zaman o dinginlik tutuculuk anlamına geliyor ya da eskinin sakınımı anlamına geliyor ve o tarihsel olarak gereksiz ve anlamsız bir şey. Değersiz bir şey. Çünkü köylülüğün ortadan kalkması gerekiyor. Tarihsel ilerleme için, gelişme için ya da kültürel gelişme için. Kültürel ortadan kalkış, kültürel gelişme olacak olan bir şey.
%80 bir
köyünün
altına düştü.
Hı?
O da nasıl oldu? Köylüler şehirlere taşındı.
Evet. Muazzam bir şey.
Kültürünü de beraberinde taşıdı.
Evet.
Tabii onun
sağcılığını Gelişme sancıyla olacak olan. Sancı çekiyoruz diye mutsuz olmamız gerekmiyor. Sancı çekiyoruz diye mutlu olmamız gerekiyor bizim. Çünkü gelişiyoruz. Yani sancı çekmemek ve dinginlik içinde kalmak, o 60'ların 70'lerin ekonomisi, kapalı ekonomisi içinde kalmak şey değil. Mutluluk mu? Döviz cebinde taşırsan hapse olabilirsin. Malboro yasak. Kahve, Nescafe bulunmuyor vesaire vesaire. Çünkü yerli malı değil, yabancı malı bilmem ne. Ve şey, o dinginlik getiriyor, rahatlık getiriyor. Filan. Evet. Yani bunlar şeyler. Olumlu gibi görünüyor ama moral, özgürlük korkusundan başka bir şey değil. İnsana moral olarak güvenmemekten başka bir şey değil. Çünkü Marlboro serbest bırakıldığı zaman bir süre sonra o rayına ve yasalara uygun bir şekilde getiriliyor. Rayına oturuyor ve yasallaştırılıyor. Ve yani devlet ondan gelir de sağlıyor vesaire. Ve yani bir yasa diye bir şey var. Yasa bir toplumun şeyi. Onun olgunluğunun göstergesi, kanıtı ve yani o öyle kapalılık içinde olabilecek bir şey değil. İnsanların gelişmesi için açılmaları gerekir. Ve açılmaları ilkin ahlaksızlık olarak gösteriyor kendini. Yani Türkiye'de yaşadığımız şey bu. Sen ahlaksız, ahlak konusunda deneyimi olmayan, duyunç deneyimi olmayan, istenç deneyimi, özgürlük deneyimi olmayan insanlara bir anda özgürlük verdiğin zaman onu kötüye kullanıyorlar ya da düzgün kullanamıyorlar. Ruslar da öyle şu anda. Söyle. Çünkü rağbet gördüğü için yasaklanıyor. Yani eğitimle ilgili o. Yani bir insan eğitilmişse o insan kendine zarar vermeyi istemez. Ve onu kontrol etmeyi bilir. Hollandalılar şeyler. Daha eğitimli insanlar. Nüfustan %60 üniversite mezunu. Burada %10. Bu
servis olmasından
olabilir
mi?
Dolayı olabilir mi? Yani? Tabii. Orada bir düz bir daha yüksek. Orada düz bir formül yok. Yani şimdi Pakistan'da örneğin serbest bırakırsan muhtemelen nüfusun diyelim %60'ı uyuşturucuya dönebilir. Orada yasaklamak rasyonel olan şey olabilir. Pakistan ve İran bunlar en çok uyuşturucu tüketen iki ülke. Hem yetiştiriyorlar. Pakistan, İran ve Afganistan. Evet.
Hiç kullanmıyor ama işte tamam
kırıklığı
ödürmüştü.
Evet.
Bu ejen parçası. İçki yasaklanıyor mesela, içkiler.
Bunlar toplumların zaman zaman içinden geçtik.
Amerika'da işte nüfusu tutan içki yasağı.
Evet. Araplar. Yani yasakçı olmak şey değil. Bir kültür için gurur vesilesi değil. Evet. Tabii yasaklar işlemeyebiliyorlardı.
Hani ussal ya yasalar. Bu anlamda sorduğum aslında yani ussal oldu.
Yasak olduğu zaman.
Yasak oldu. Yani yasalarla bir şey belirlendiği zaman.
Onu diyemeyiz ki. Yani yasal olarak yasak, yasaklandı, yasaklanma bir kışkırtmaya mı yol açıyor diyoruz. Evet. Senin dediğinden o anlaşılıyor. Öyle bir şey yok.
Kışkırtmaya yol açmıyor ama rağbet görüyorlar. Yani
hayır. O ondan geliyor diyemeyiz. Onu ben şey yapmadım, bilmiyorum, çözmedim. Yani daha önce düşündüğüm bir şey yasaklanırsa, yasaklandığı için artar mı? Kışkırtma doğar mı oradan? Sen, yani nüfus eğitimsizse onu yasaklarla durdurmak gerekli olabilir. Yani şimdi dikkatsiz insan, çok içki içiliyorsa bir ülkede, o insanlara sen hız sınırını da kaldırırsan şey olur, o kazalar artabilir. Orada hız sınırı bir yasak olarak getirilebilir. Ama Almanya'da, Hollanda'da uyuşturucu konusunda olan şey, Almanya'da hız konusunda var. Almanya'da hız sınırı yok ve Almanya trafik kazalarının en az olduğu ülke. Yani Almanya otobanlarında 300 km hız yapmak, öyle araçlar tarafından geçirmek normal. 300-350 falan böyle hız... Şey, uygun durumlarda yapıyorlar. Ama trafik kazaları çok az, en az diyorlar. Evet. Yani onu Ugandalılara verirsen o hız sınırını kaldırırsan orası Savaş alanına döner oran. Evet. Şimdi orada galiba tek bir formül yok. Yani yasak ille de kışkırtır ya da arttırır falan gibi bir şey yok. Bazen yasak engeller. Bazı durumlarda kışkırtıcı olabilir. Bazı durumlarda da gerekli, rasyonel olabilir. Tabii. Yasaklar bir parça engelliyor. Caydırma etkisi yasanın zaten amacı değil. Yasa, cezanın amacı ya da yasaya bağlı olarak cezanın amacı caydırma değil. Caydırma mekanik. Yani yasanın kavramı, cezanın kavramı suçu ortadan kaldırmak. Öyle diyor Hegel. Ve mantıklı görünüyor. Yani ceza hakkın onarılması. Ortadan çiğnenen hakkın yeniden, o çiğnenmenin çiğnenmesi, olumsuzlamanın olumsuzlaması ve cezanın mantığı o. Şey değil, yasak ceza demek aslında. Yani bunu yapma, yaparsan para cezası ya da şunu, yani ama bazı durumlarda etkili oluyor caydırma. Yani trafik cezaları şeye çıktığı zaman, 500 liraya, 1000 liraya, 2000 liraya çıktığı zaman mutlaka onun etkisi oluyor. Ama yasanın kavramında birinci faktör o değil. Yani yasanın amacı şey değil, caydırma değil, korkutma, sindirme değil, suçun ortadan kaldırılması ya da hakkın tekrar sağlam. Türenin anlamı neydi? Türe, adalet. Hakkın yerine getirilmesi. Şimdi Yunanlara dönersek, Yunanlarda törellik, Yunanlarda Hegel bu şekilde vermiyor konuyu ama Yunanlarda bireyselliğin olmasının temel zemini, yani nedeni değil ama zemini ya da koşullarından biri orada bir din adamları sınıfının olmaması. Mısır'da var efendim. Evet. Şimdi bir faktör var. İkinci faktör Perslerle karşılaştırma içinde görünüyor. Perslerin bir imparatoru var. Kralları var. O kral onların hepsinin şefi. Hepsinin istancının üzerinde duruyor ve Persler istedikleri kadar ışık altında, Zerdüşt'ün ışığı altında dursunlar. Yine de bir şey var, tekil bir istanç var onların tepesinde duran ve o bireyselliği belli bir ölçüde zedeliyor. Hegel'in kendisi söylüyor, Yunanlıların hiçbir zaman şeyleri yok. Başlarında bir despot yok. Şeyde bile yok, Akalar durumunda bile yok, Truva Savaşı döneminde bile yok. Çünkü Truva Savaşı sırasında Agamemnon Akaları toplarken onların kralları olarak davranmasına karşın hiçbirini zorlayamıyor. Zorlamıyor da. Ve o toplanma Herodot'un yorumlamasına göre genellikle onların kendi gönüllü şeyleri, katılmalarıyla oluyor. Ve bir faktör de diyor Herodot, Agamemnon'un en büyük donanmaya sahip olması ya da donanmasının gücü. O bin gemiyle geliyorlar Truva'ya ve orada krallar var. Bir krallar çokluğu var. Yani krallar altlarındaki halklar için baskıcı şefler değiller, despotik şefler değiller ve krallar tanınıyorlar. Yani şimdi orada yine bu Homo sapiens'in bir gelişimi olarak düşünürseniz, ileri doğru bir gelişim olarak düşünürseniz, kralların şeyi, törelliği, kralların uyruklarla ilişkileri pürüzsüz görünüyor, karşılıksız görünüyor. Çünkü uyruklar, kralın astları şeyi bilmiyorlar, özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorlar ya da kendi özgürlüklerini talep etmiyorlar. Kendi bireyselliklerini fazla talep etmiyorlar. Kral her şeye rağmen egemen demek ve istenci yüksek ya da üstte olan demek ve ona boyun eğilmesi gerekir. Yani uyrukların, astların ona boyun eğmeleri gerekir. Bu astlar boyun eğiyorlar. Ama bu boyun eğme onlara baskı olarak görünmüyor. Çünkü baskı olarak görünmesi için kendi özgürlüklerinin bilincinde olmaları gerekir. Çin'de de aynı durum vardı. Hindistan'da da. Yani herkes kendi yerini benimsediği zaman kastlar ya da Çin uyrukları, herkes kendi yerinde durduğu zaman, itiraz etmediği zaman, özgürlük bilincinde olmadığı zaman, duyuncu ve istenci olmadığı zaman asla onlar baskı altında olduklarını düşünemezler ve rahattırlar. Yani o itaat etmek onlar için normal olan şey. Boyun eğmek olağan bir şey. Törellik alışkanlıktı. Yani sorgulanmıyordu biliyorsunuz. Yunanlarda bireysellik teklifi, bireysellik konusu vardı. Geçen biraz önce onun sözünü ettik değil mi? Ne yapıyorlar şu anda? Egzersiz mi yapıyorlar? Şimdi Yunanlar de kültürün bunları burada Hegel sayıyor aslında. Yabancıların varışı diye bir şey var. Yabancılar nereden geliyorlar? Mısır'dan geliyorlar. Ve burada Mısır Frigya'dan geliyorlar. Bunları söylüyor Hegel. Araştırmış bulmuş şeyden. Tukidides'ten, Herodot'tan, Plutark'tan. Örneğin Mısırlı olan bir Kekrops diye birisi var. Atina'yı kuran bu. Kekrops, Mısırlı. Atina'yı kuran bir Mısırlı. Ondan sonra Prometheus'un oğlu Deukalion çeşitli Yunan kabileleriyle ilişkilendirilir ve Prometheus'un kendisi Kafkasyalı. Ondan sonra Tantalus'un oğlu Frigyalı Pelops diye birisi var. Mısır'dan Danaus. Danaus'tan doğan Acrisius, Dana ve Perseus. Şimdi Pelops, Peloponez, Mora Yarımadası, Peloponez'e geliyor ve büyük bir varsılık ile gelmiş. Orada büyük bir saygınlık ve güç kazanmış. Yani Frigyalı. Frigyalı Pelops. Danaus Argos'a yerleşmiş. Bu Danaus Pelops'un oğlu, Frigyalı o da. Yani Frigyalılar var, Mısırlılar var. Frigya neresi? Frigya Ankara, Eskişehir tarafı. Lidya'nın doğusu. Yani o daha geride. Buraya ve o şey... Frigyalılar bunlar. Frigyalılar Kreos. Onların şeyi. Kreos ve Kirus. Bunlar savaşmışlardı. Kreos. Frigyalılar çok zenginler. Lidyalılar. Kreos ve Lidyalı. Kirus Pers. Şimdi Fenike kökenli Kadmus'un varışı özellikle önemlidir. Çünkü yazı ya da harfleri o getirmiş. Kadmus. Bizim kullandığımız şu andaki harfler Fenike harfleri. En temelde. Ve Kadmus'a borçluyuz. Tanıyor muyuz Kadmus'u? Tanımıyoruz. Tanımamız gerekir mi? Yani harflerini kullanıyoruz. En azından o getirmiş şeye. Çünkü Fenike'den almadık biz. Şeyden aldık. Latinlerden aldık. Ama Latinlere giden o Kadmus'un harfleri. Arayıp bulabiliriz. Bizim de Araplarla bir ilgisi yok. Ya da çok çok az ilgisi var ama bizimle daha fazla ilgisi var bu Kadmus'un. Onu merak etmiyoruz. Yani bu Türk tini şeye ait, Batı tinine ait. Şeyden hem Osmanlı dolayısıyla hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilkeleri dolayısıyla. Yani dünyanın en büyük devrimi diyor şey. Suat Sinanoğlu değil mi? En büyük devrim diyor. Neden? Çünkü bu devrimin içinde, Türk devriminin içinde şey de var. Harf devrimi de var. Lenin'in yapamadığı şey var. Devrim var. Lenin de o kirilik alfabeyi atıp yerine Latin alfabesini getirmek istiyor ama yapamıyor. Şimdi Herodot bunun Fenike yazısı olduğunu söylüyor. Yani tanığımız Herodot bu Kadmus konusunda. Ve bu öne sürümü desteklemek için henüz orada bulunan eski yazıtları gösterir. Herodot'a inanacaksak şimdi burada tarih biliminin verilere yaklaşımında bir örnek var değil mi? Yani elimizde şey yok. Kadmus'un durumu ile ilgili bir kanıt yok. Kadmus getirdi diyor. Bu Herodot'ta var. Kadmus'un getirdiği yazının örnekleri de yok. O Herodot'un sözünü ettiği örnekler ya da yazıt bizim elimize geçmiş değil. Ama Herodot böyle söylüyor. İnanan mı Herodot'a? Bir tarihçi olarak inanıyor musun? Her zaman Herodot'a. Her zaman değil. Şu anda bu durumda öğrene inanabilir miyiz?
Bilemeyiz.
Kuşkuda mı kalacağız? Evet. Yani başka bir bununla çelişen bir data çıkabilir. Yeni bir durum, yeni bir efendim? Yok. Bu şey. Tamam. Yani Hegel'de sorumluluğu zaten Herodot'a bırakıyor.
Hiç bilgi olmaması daha mı iyi?
Evet, daha iyi değil. Yani tabii ki Herodot'un söyledikleri önemli ve değerli şeyler. Ama Herodot'un, örneğin Herodot'un yanı sıra Tukidides de söylüyorsa, Tukidides Herodot'tan ona dayanmadan söylüyorsa, bunun inandırıcılığı artar mı?
Hı?
Evet.
Bu bilgiler aslında biraz doğruluğa itibarı var mıydı? Çünkü bunlar ispat gerçekten nötr bilgiler. Bir de sübjektif olabilecek bilgiler var. Yani işte şu şunu yendi. Bir kişiyle ondan sonra bir kişiyi yendik. Ki böyle Roma tarihinde de var, şeyinde var.
İkinci Ramses'in Hititlere karşı Kadeş Savaşı'ndaki şeyi bu. O kendini savaşı kazanmış olarak gösteriyor ama Hititler de kazanmışlar savaşı.
Yani o tip bilgilerde hepsinde tartışma olur ama bu tip bilgiler nispeten nötr bilgiler. Yani doğru olmayı...
Olasılığı yüksek. Doğru. Kolonileştirmeyi biliyor muyuz? Kolonileştirme önemli. Koloni sömürge demek değil. Yani Avrupalılar Amerika'yı kolonileştirdiler. Tıpkı Yunanların kolonileştirmeleri gibi Akdeniz'i ve Karadeniz'i, Marmara'yı vesaire. Koloni nüfus fazlasının göçüyle kurulan yeni
kent.
Uygulaştırma. Koloni. Koloni ve uydu aynı anlamda mı? Hayır. Galiba değil. Çünkü uydu şey yapıyor. Uydu değil onlar. Koloniler bağımsız kentler. Yani ana kente belli bir yakınlık duyuyor, belli bir akrabalığı da var bir dönem. Ama bir süre Amerika Birleşik Devletleri gibi yani koloni olmasına rağmen bir süre sonra İngiltere'den koptular. Onlara hatta savaştılar. Koloniler bağımsız. Uydu bağımlı oluyor. Uydu da bir bağımlı.
Kolonide de biraz bağımlı.
Biraz var ama kalkabiliyor. Kalktıktan sonra.
Kalktığı zaman koloni olmuyor.
Kartaca örneğin. Kartaca'nın ne kolonisi olduğunu biliyor musunuz? Fenike kolonisi. Ve aynı zamanda bağımsız Roma ile savaşacak kadar gelişen...
Yunan kolonileri genelde Yunanlarla beraber işler.
Yunan kolonileri... Aynı kültürü paylaşıyorlar, aynı diye paylaşıyorlar, aynı mitolojiyi paylaşıyorlar. Şeyde bile var, Hazar diyorum, Deniz, Azak Deniz değil mi? Yukarıda, oralara kadar gidiyorlar. Kraliyet evleri kalkıyor. Şimdi kraliyet evleri şeyden önce bu Kutruba Savaşı zamanında var ve bunlar ortadan kalkıyorlar. Ortadan kalkması bunların demokrasiye geçiş aşaması. Demokrasiye geçiş yurttaşın yasamaya katılması anlamına geliyor. Ve politik eşitlik anlamına geliyor. Yani krallar kalkıyorlar. Eriyorlar. Yunan trajedisinde halk koro faktu koro var biliyorsunuz. O koro halkı anlatıyor. Halk kraliyet döneminde aslında edilgin, pasif ve kendi istenci ya da karar yetkisi falan olmayan bir durumda ve koro da öyle şeyler. Yunan trajedisinde. Onun ardından şimdi girmeyelim. Estetikte gireriz daha detaylı olarak. Kraliyet kendini gereksizleştirir. Hanedanlar kendi işlerinde sönüp giderler. Halkın nefreti ya da kavgası olmaksızın yıkılırlar diyor. Kraliyet evlerinin bu çöküşü Truva Savaşı'ndan sonra yer alır. Burada bir karanlık ve belirsizlik dönemi var. Gerçekten Truva Savaşı'ndan sonra ne oldu konusunda bir karanlık şey var. Akalar geri döndüler. Ama biliyorsunuz Odysseus bir enteresan bir şeyle süreçte geri dönüyor ve Truva'dan arta kalanlar ne oluyor? Truvalılar, onlar Roma'yı kurdukları söyleniyor Truva'dan kaçanların. Plutark da onu anlatıyor Romus Romulus. Yani Romus ve Romulus aslında bunlar Truva'dan kaçanlarla ilgili kişilikler ya da adlar. Burası tarih öncesine giriyor ve tarih öncesi belirsizlik alanı, karanlık alanı. Tarih öncesi yani Türkler için de geçer. Tarih öncesi her toplumun ya da her devletin zorunlu olarak geçtiği bir dönem. Tarih öncesi. Olguların ve mitlerin karıştığı bir dönem. Yani şimdi Amazonlar var. Adını biliyoruz. Kafkaslardan. Ve bu Amazonlar Atina'nın kuruluş sırasında oraya gidiyorlar. Orada savaşıyorlar Atinalılarla. Theseus Atina'nın kurucusu biliyorsunuz. Ama bu kurgu mu, olgu mu bilmiyoruz. Uydurma mı, gerçek mi bilmiyoruz tam olarak. O dönemde Plutark bunu doğruluyor. Yani hala mezarları var diyor Amazonların. Yani Kafkaslardan gelen. Onlarla bir takım Theseus'un da ilişkileri var. Ama yine tam belirli değil. Tarih öncesi demek gerekecek ona. Yunanlıların, devam edelim mi saat? Ona çeyrek var. Yani Yunanlara yeni geliyoruz. Ve bu onların doğayla ilişkileri var. Doğayla ilişkileri. Aslında saftaya oradan alsak daha iyi olacak gibi geliyor. Yani çünkü Yunan tinini Mısır ve Pers tininden ayırt edeceğiz. Öteki Asya'daki Asya ülkeleriyle karşılaştırmanın pek bir anlamı yok. Ama Yunan karakterini ya da Yunan tinini kavramsallaştırmamız ve anlamamız gerekiyor. Yani o işin düzgün ve tam yapılması gerekiyor. Hegel mümkün olduğu kadar iyi yapmış ama yine de şey var. Yani formülasyon sorunları var. Onları çözmeye çalışacağız. Mısır tini doğadan çıkmaya çalışıyordu. Yani doğadan çıkmamıştı. Doğa ve tinin bir birliğiydi. Yunan tini Hegel'in çözümlemesine göre doğadan çıkışı tamamlamış. Yani Yunan tanrıları şey artık tin gerçek ya da tam tinsellikler olarak görünüyorlar. Ama burada bir hemen soru geliyor. Örneğin Poseidon örneğin ya da okyanus. Okyanus Titan Poseidon değil mi? Okyanus tanrısının kendisi. Ve şimdi Poseidon örneğin Poseidon yani başkaları da alınabilir. Apollon da alınabilir. Poseidon diyelim doğadan tam çıkışı temsil ediyor mu? Çünkü okyanus tanrısıysa o zaman okyanus doğa demektir. Şimdi Mısırlarda tanrısallık şimdi tanrısallığın önemi nedir? Bütün kültürde onu bir kavramamız gerekiyor. Bir de Mısır ve Yunan'daki diyelim şeyi ayrımı, hatta Persleri de bunlarla karşılaştırmamız gerekir. Bu Yunanlarda doğadan çıkış tamamlandı. Hegel'in söylediği şey o. Doğadan çıkış tamamlandı ama aynı zamanda da doğaya dayanma var ve bütün tanrılar doğa güçleri. Efendim.
Yunanlar deniz tanrısına ihtiyacı var.
Yani, ama her tanrıya ihtiyacı var. Yani savaş tanrısına ya da tanrıçasına ihtiyacı var.
Mısırların deniz tanrısı var mı?
Kimler? Bütün Yunan tanrıları Herodot'a göre şeyden geliyor, dışarıdan geliyor.
Ama yani bir yerde tanrı hepsi. Yaşayıp oradaki toplumun ihtiyaçlarına göre şey yapıyorlar.
Tamam. Yani, hepsi aynı tanrıları tanıyorlar. Yani Mısır tanrıları, Pers tanrıları, Perslerin güzel düştü. Orada şey yok. Yani dikkat edin, Pers dini ile Mısır dini farklı ve Yunan dini Mısır'dan geliyor, yani Perslerden gelmiyor.
O tanrı çatışması olmasın diye tanrıları birbirlerine tanıyorlar yani, biraz da
onu bilinçli olarak yapamıyorlar. Hayır, orada bu şey, politik...
Komenege'de var mı işte, çatışma olmuyor.
Peki, Romalılarda da aynı şey var. Romalılar... Yani politeizmde hoşgörü var, doğal olarak var. Çünkü politeizmde öteki tanrıları dışlayan bir tek tanrı yok. Yani politeizmde bütün tanrılar eşit.
Evet.
Mezopotamya tanrılarının sayısının tür, yani çeşidinin 50 bin olduğunu hesaplamış birisi. 50 bin tanrı var, değişik tanrı. Ayrıca bu tanrılar şeye göre de bu bir önlem değil aslında, kendiliğinden olan bir şey. Yani Zeus mesela. Bir tane değil mi? Ama bakıyorsun Atina Zeus'u var, işte şuranın Zeus'u var, buranın Zeus'u var, her yerin bir Zeus'u var. Yani bir Zeus'lar çokluğu var. Yunan dinini anlamak daha da zor. Çünkü burada aynı zamanda bu insanlar yaptıkları heykelleri de kendilerini de doğrudan doğruya tanrı olarak görüyorlar. Bizim bu empatiyi yapmamız çok çok çok zor. Söyle.
Yunan,
evet.
Orada evet. Mitolojik bir şey işte çünkü yani tanrılar hem aslında özel bir gösterim diyorlar yani Zeus'un farklı bir yani mitolojik yani daha doğrusu eski Yunanlar noktada bir ara yerde bulunuyor. %100 gerçek, ne %100 fantazi yani.
Peki şeyle yani karşılaştırabilir misin? Hristiyanlıkla karşılaştırabilir misin?
Hristiyanlıkta
doğal faktör yok.
Evet.
Yani tanrısallıkta doğal faktör yok.
Ama İsa Hazreti yani.
Doğa değil, doğa gücü değil İsa. Yani
tek. Aynı zamanda Tanrı.
Aynı zamanda Tanrı. Evet. Yunanlarda.
Dinin gelişiminde yani dinin yani tinsel yani son işte din olarak işte Müslümanlık düşünüldüğünde yani doğadan bu ruh-i kudüsün trilojinin bozulması gerekiyor. Adam tine. komple %0 yani %100
yani Hristiyanlıkta şey var. Tine tam geçiş var ve doğal faktör bütünüyle arkada bırakılıyor. Yok yani doğal faktörü yok Hristiyanlıkta. Hegel'in gördüğü şey şu. Hegel'in gördüğü şey şu. Mısır'da tanrısal faktör hayvan olabiliyor. Yani kediler, köpekler, maymunlar falan. Ama aynı zamanda bu Sphinx örneğinde de gösteriyor. Aynı zamanda da bu örneğin işte aslan bedenli insan oluyor. Yani yarı insan, yarı hayvan, din ve doğa karışımı var. Mısır bilmece ülkesi diyor ya da Mısır tini bilmecedir diyor. Çünkü öyle bir bilmece de var. İşte sabah iki ayaklı, akşam üç ayaklı vesaire biliyorsunuz.
Evet.
Ki nedir? Yani benim türümü kimse açamadı diyor. Mısır'da şey var. Doğanın ve tinin karışımı var. Yunan tininde doğa güçleri korunuyorlar. Doğa güçleri oldukları gibi korunuyorlar bir bakıma. Ama aynı zamanda da bu tanrılarda o Mısır'daki karışımdan arınma gibi ya da onun üstüne geçme ve tam tinsellik olma momenti var. Yani burada şu anda mı? Ara dönem, ara yani geçiş dönemleri bunlar. Her biri ara diye bakmamak gerekiyor belki de. Yani bunlar birer şey kendi başına duran ve ötekilerle etkileşim karşılaştırılabilecek şeyler. Ya hepsi ara. Yani o yüzden ara olarak bakmamak gerekir diye. Mesela Zerdüştlük ve Hristiyanlık ikisini böyle alırsak o zaman Mısır dini de Yunan dini de ara olarak görünebilir. Çünkü daha şeyler. Mısır dini ve Yunan dini Zerdüşt dininden daha ileri diyebilir miyiz? Din kavramına göre o şeyi yapabiliriz.
Daha ileri diyemeyiz. Daha geri.
Yani bir bakıma daha geri. Ama Zerdüşt dininde şey var, arı ışık var ve arı ışık doğanın ta kendisi, orada da doğa faktörü var. Üstelik arı ışık hiçbir zaman şey değil, kendi arı ışık karakteri içinde düşünüldüğünde antropomorfik değil, insan antropomorfik değil, yani insan biçimsel değil. Ve insan biçimsel olması...
Semavi dinleri önceliyor işte.
Daha din kavramının gerektirdiği bir şey, yani Tanrı ve insan birliği açısından... Şey. Evet, antropomorfizm şey reddedilecek değil, doğrulanacak bir şey. Yani İslam şey yapıyor ve Yahudilik Tanrı'yı soyutluyor. Yani İslam'da ve Yahudilikte Tanrı'nın soyut olması gerekiyor. Ama Hristiyanlıkta ve şeyde Yunan mitolojisinde tanrılar ve ya da Tanrı antropomorfik, insan biçimli, insan gibi. Ve bu
işte o işte o şeyin Hristiyanlığın biraz daha geri bir din olduğu.
Bu ileri olarak görünüyor. Yücetli yani Hegel'in sisteminde en azından. Yani dediğim gibi İslam açısından, İslam'ın perspektifinden baktığın zaman Tanrı'nın insansallaştırılması gerilik olarak görünüyor. Ama din kavramı, Hegel'in din kavramında Tanrı'nın insansal olması bir ilerilik ya da din kavramına uygunluk anlamına geliyor. Dikkat edin orada biz Yahudi geleneğinin bakış açısından bakmak zorunda değiliz. Yani Tanrı soyut olmalıdır diye bir ön yargı getirmemiz doğru değil. Çünkü Tanrı'nın soyut olması Tanrı'yı insandan uzaklaştırıyor ve insanı normal yani doğal bilince şey yapıyor. Tanrı'ya yabancılaştırıyor. Tanrı'nın insan olma Schiller'in sözünü aktarıyor Hegel.
İslam da bunu diyor. İnsan kendinden
evet. Şiirlerden alıntı yapıyor. O referansla ilgili bir alıntı yapıyor. Daha insansal iken tanrılar, daha tanrısal idi insanlar.
Daha uzakta duran bir şey.
Bu mu senin söylediğin şey?
Ya bunu tasavvuf diyor ama o da ona benziyor. Yani Tanrı uzakta gökten bize bakan bir şey de değil.
Değil.
Büyük bir güç değil.
Ama eğer Tanrı soyut olursa
biz ona kendi irademizle kendimizi ona taşıyoruz.
Evet.
Bir etkileşim var.
Var.
Ortodoksluğun kökünde de gene Hristiyan bir şeyleri var.
Olabilir. Hepsi birbirinden harmanlanıyor. Yani, yani o bilim değil. Ama en doğru şeyi yani derdi demiyorum ama dini konuda yine anlatan o yani. Daha eski şeyleri okuyorum ben şu an. Tabii ki saçma şeyler var. Hepsi mantıklı demiyorum ama yani
onları ayıklamak o kadar zor değil. Tasavvufta yani, duygusal bir iletişim
irade
var.
Deniyor. Yani Allah'ın evet. iradesi Allah'ın iradesi külli irade, cüzi irade.
Evet.
Yani bizim burada da bir gelişim var. Yani onu ben diğer Kenan Bey'e de söyledim. İdealistler diyalektik moment diyor. Siz tefekkür diyorsunuz dedim. Yani ruhsal olarak bakıyorlar. Hep gelişim, hep gelişim. Ve bire doğru bir yol alma var. Evet. O saltığa doğru yol alma var. Ve burada bir tefekkür tamam, var.
Tasavvuf Tanrı'yı aynı insan şey antropomorfik olarak almak zorunda zaten.
Evet, aynı yani, şey değil mi? Çünkü, hep bir gelişim var.
İletişim aynılar arasında olanaklıdır. Evet. Yani sen insansan soyut ve ne olduğu belirsiz olan bir varlıkla iletişime giremezsin.
Yani hiçbir şekilde giremezsin.
Bir, yani evet, bu bizim duygu duyguyla ilişkiye
hani
girebilir.
Okullarda veya din kitaplarında anlatıldığı gibi bir tanrı, bir Allah kavramı yok.
O Yahudi kavramı. Yahudi kavramı. Yani İbranilerin tanrısı. Soyut.
Cennete, evet. Cehenneme gideceğiz. Hep böyle korku baskı. Böyle bir şey yok.
Evet.
Böyle bir şey yok yani.
Şimdi ne var?
Sende ne varsa Tanrı'da da o var yani. Kendin ne ekersen onu biçersin misal. Gerçekten. Kendimiz aynı zamanda tanrımız, tanrısal iradeyiz.
Şimdi dinlerin neden o ceza...
Kopardı.
Ceza faktörünü içermeleri dinler. O Musa'nın davranışı şeyinden, Musa'nın kitabından belli. Yani doğal bilinç, eğitimsiz bilinç, evet, ancak sopa korkusuyla moral büyütüyor olarak bir şey yapabiliyor. Evet. Düzgün olarak.
Aşmasın.
Ceza. Yani
estağfurullah.
Başka şey yok. Bu çok... tamam. Gelişme. Ereksel gelişme.
Bedensizleşme süreci.
Doğru
açılıyor.
Doğru.
Yani bir şey geri doğru açılıyor mu?
Hayır.
İlerleme olduğunu düşünsek.
Evet. Evet, anladım. Değil mi? Yani aslında...
Böyle bir durumda tartışarak nasıl Hristiyanlık Müslümanlıktan daha önce geliyor?
Şöyle bir açıklama var.
Adem de onun üstünde.
Anladım. Onu sıkana şöyle bir açıklama var.
Tekebire doğru yani olamıyor mu zaten?
Bakın.
Son noktada.
Çok...
Orada üçleme var.
Hristiyanlık Ege'le daha gelişmişse mantıken nasıl İslam'ın Hristiyanlıktan daha sonra geliyor?
İslam'ın daha sonra gelmesi, İslam'ın gelişmiş olması anlamına gelmiyor. Gelişmenin kararını şeye göre vereceğiz, içeriye göre vereceğiz. Yani din kavramına uyup uymadıklarına ya da ne kadar uyduklarına göre vereceğiz.
500 yılda çok bir şey değil.
İslam'ın Hristiyanlıktan sonra yani 600-700 yıl sonra 6-7. yüzyılda Hristiyanlıktan sonra ortaya çıkmasının nedenleri şey. Bu muazzam bir konu, muazzam bir soru. Ama bir tanesi Arabistan'ın kendi özel durumu var. Bu insanlar putperestler ve bir bölümü Hristiyan, bir bölümü Yahudi, bir bölümü de putperest. Oradan gibi özgün oraya özgü bir din ya da oraya özgü bir uyarlama diye görebilir. Aslında şu Hristiyanlık, Müslümanlık, İslam, Hristiyanlığın bir uyarlaması. Yani Hristiyanlıktan ayrı bir şey değil. Bütün Hristiyanlık içeriğini
hepsi
kabul ediyor.
Tabii.
Farkı şurada yatıyor. Özsel farkı geriye gitme buradan. Burada yani bu kritere göre geriye gittiği söylenebiliyor ama aslında Arabistan'ın kendi içine düşünürsek gerileme değil, ilerleme. O kriter şey. Tanrı ve insan arasındaki uçurumun tekrar doğrulanması. Yani Tanrı'nın Yahudilikte olduğu gibi. Yani bir tür Yahudiliğe geri dönüş gibi bir şey var şeyde, İslam'da. Tanrı ve birey arasına bir uçurum getir. Efendim?
Tarih mantıken daha ileri gitti. Evet.
Şimdi
siz, evet.
Pratikte şöyle bir şey daha var. O da Fredrik Ars'tan öğreniyoruz onu. Yani Hristiyanlık ilk biçimlerinde çok fazla putperest öğe içeriyordu. Ya da dinsel olmayan ya da tinsel olmayan daha doğrusu duysal öğe içeriyordu ve kirletilmişti. Yani Katoliklik ve Ortodoksluk aslında Hristiyanlığın özünü anlatmıyordu. Daha sonra Reformasyon o özü tekrar kazandı ve o zamana kadar Katolik biçimi ve Ortodoks biçimi şey değildi. İslam karşısında daha yüksek değil, daha geri bir biçimi temsil ediyor. Çünkü İslam duysalığı tamamen terk etmiş durumda. Yani eğer Hristiyanlığın ilk biçimini Katolik ve Ortodoks biçimi olarak alırsak İslam bir ilerleme temsil ediyor. Ve bu tarihsel olarak da doğrulanıyor. Yani İslam bir yüzyıl içinde bütün dünyaya egemen oldu neredeyse. Bütün o Yunan-Roma kalıtını özümseydi, kabul etti. Bilim, felsefe, her şey gelişti. Bir yüzyıl içinde Orta Asya'dan şeye kadar, Endülüs'e kadar her şey ele geçirildi ve yani söylediğim şeyler kısaca...
Peki, İsa'nın da yarı insan, yarı tanrı olmuş.
Yarı değil, İsa tam tanrı. Tanrı ve insan kurdu.
Ve böyle farklı bir yoldan hamile kalması, böyle ruhani yollarla şimdi, hamile kalması. Zaten bir fantastik bir öyle var şeyde, Hristiyanlıkta. İnsanın o durumu daha aslında tam olarak gelişmediğini gösteriyor.
Bilimsel bilinç alanındayız, felsefe alanında değiliz. Yani tabii ki o ama çok büyük bir gelişme hani değil. Akılcı, bu halkın felsefesi diyor. Afar abi.
Orada ya. Pek akıl yok
yani. Ussallık var. Ussallık şunda. Dinsel bilinç, Hristiyanlıkta, gerçek Hristiyanlıkta Tanrı ve insan arasındaki, yani bilinç ve gerçeklik arasındaki uçurumu ortadan kaldırıyor. Birleştiriyor onları.
Dünyayı ve
yani İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması, Tanrı'nın İsa'nın babası olması onları aynı töz yapıyor. Mevlana'nın o şiirinde söylediği şey de o. Ben tamam, sen ve ben aynı tözüz diyor. Bir ve bir istiyor.
Efendim? İşte bu durumda İsa'nın aslında tam insan değil. Ama Tanrı
Tanrı.
Tanrı ve insan. Yani İsa i̇şte yani aynı zamanda hani Tanrı ve insan.
İslam'daki peygamber daha insana yakın, daha gelişmiş o yüzden. Daha soyutlamışlar.
Hangisinde?
İslam'da.
İslam'da insanın tanrısal hiçbir yanı yok.
Peygamber.
İnsan Tanrı'nın kulu. İşte,
evet.
Teslim olan, köle olan, eğilen.
Evet ama sonuçta.
Ama insanın tanrısal niteliği kalmıyor. Yani Tanrı'dan yabancılaşıyor, Tanrı'dan uzaklaşıyor insan. Ve Tanrı karşısında korkacak, onun buyruklarını dinleyecek, onun yazgısına karşı çıkamayacak, kendi yazgısı olmayacak. İslam'ın zaten anlamı teslimiyet. O da şeyle, yani bunlar çözümleme şeyleri, biçimleri diyebiliriz. Bunlarda dogma olarak görülecek bir şey yok. Yani kabul etme diye bir şeyimiz yok.
Onu ben de çok araştırdım. Teslimiyet, körü körüne teslim olan iradenin cüz-i iradenin külli iradeye eşit demek. Yani son noktaya kadar gelmek. Okay. Tefekkür halinde ilerlemek ve o noktada yani her şeyi eyvallah Allah'tan deyip ya Rabbi kabul etmek değil. İradeni kullanıyorsun. Doğru bir şekilde iradeni kullanıyorsun.
Evet.
Ve en son iradeye eşitliyorsun tevhid 1'e. O deniyor ama tabii ki yorumlar
o da bir yorum.
Değişiyor.
Yani o da
biraz bir Hint felsefesi.
Çağda insanlar neyi kabul ederse yorumları.
Ama bu konuda çok derin kaynaklar var. Yani daha derinlediğimizde o kadar kolay da incelemek, yani, irdelemek lazım. Orada da çok bir tezatlık bir noktada çıkmaz herhalde. İyice içine girerseniz yani yüzeysel şeyler
onlar
zaten
doğru,
seni eliyor.
Onlara karşı çıkmak şey değil.
Evet, yani, yüzeysel bilgiler şey. Zaten gerisi
ama
gelmiyor.
Ama burada kontrast, büyük kontrast şeyde yatıyor. Yani insanın tanrısal ve insansal, ya sonsuzun ve sonluğunun birliği olduğu kavrayışında yatıyor. Bu İslam'da yok. Yani İslam'da insan sonlu, sonsuz, onun karşısında onun ulaşamayacağı bir yükseklik ve aşkınlık olarak duruyor.
Ama insanı kendi suretinde yarattı demiyor mu?
Onu İncil diyor.
Mahfi öyle. İsa oğlu olduğuna göre kendi suretinde.
Onlar şeyin ben dışında, onlar sufiliğe ait daha çok. Evet, onlar sufiliğe ait. Yani, evet, tabii. Sufilikte o İslam'ın o açığını kapatma için zorunlu olan bir şey. Sufilik. Bunlar irdelenecek noktalar. Din felsefesinde yeniden ele alacağımız noktalar. Bu şeyde de... Yani
varlık konusu hiç tutmuyor mu hocam? Çok da uğraştım, inceliyorum hala ve ben de merak ediyorum.
Varlık mı?
Varlık konusu tutmuyor.
Varlık?
Sizin yani klasik felsefenin bakışı ile tasavvufun varlığa bakışı, onlarda varlık direkt Tanrı'dan başlıyor. Yani bazı
belirli varlıktan başlıyor.
Evet. Ondan sonra her şey Tanrı'da oluyor. Evet.
Dasein Tanrı Dasein ise Tanrı sonlu demektir. O yanlış o zaman.
Dolayısıyla da başlıyor. Yani.
Belirli varlık, sonlu varlık, tanrısal varlık olamaz. Tanrı ancak Zayn olabilir. Yani being varlık olabilir. Arı varlık.
Olabilir, tutmuyor. Yorumlar değişebiliyor. Çok da işte artık takılmamak lazım. Bunu görmek lazım.
Hayır, önemli olan burada özgürce düşünebilmek ve düşünceyi açabilmek. Yani yeni ve alışılmadık şeyleri korkmadan karşılayabilmek.
Evet.
O zaman haftaya devam ediyoruz. Yunan şey. Lütfen Yunan tarihiyle ilgili şeyler okuyun. Yani daha iyi olacak.
Sağ olun.